Ayrım 10.
Sayfa 111. Anne Horilio, güçlü kuvvetli bir köylü kadın olduğu halde şafakta bitik düştü ve Guadalquivir'in kıyısında biraz dinlenmeye karar verdi. Kendimizi bir okaliptüs ağacının dibine attık. Kıyı ırmakta yıkanan askerlerle doluydu. Birden havada bir motor gürültüsüyle duyuldu ve bir ses "Uçaklar, yüzü koyun yere" diye kaykırdı. Irmağın karşı yakasında patlamalar oldu. Bombardımandan sonra çıkını açtım ve evden getirdiğimiz ekmek parçasını yemeğe koyulduk. Bebecik öyle açtı ki durmadan ağlıyordu. Göğsümü açıp ona meme verdim. Ama sütüm kalmamıştı. Bıraktım ağlasın. Elimden başka ne gelirdi? Tam yola çıkacaktık ki kızım Anita bir çığlık attı. Irmağın kıyısında askerlerin arasında babamı görmüştü. Tıraş oluyordu. Ona doğru koştuk. Üst kısmı çıplak. Yüzü sabunluydu. Ağlayarak kollarına atıldık. Juan diye yalvardım. Gitme, bizimle kal. Çocuklar pantolonuna yapıştılar ve ağlaşarak çekiştirmeye başladılar. Bana uzun uzun sarıldı. Sonra yüzünü duruladı. Gömleğini giydi. Tüfeğini aldı. Bizi gene kucakladı. Arkadaşlarına katıldı. Irmağın kıyısında durup bir süre peşinden baktık. Bu onun son görüşümüz oldu. Biz de oradan ayrıldık. Çocukları topladım. Yeniden yola koyulduk. Ötekilere katıldık. Gene kıyı boyunca yürüdük. Palma del Rio'dan kaçıyorduk. Anna Horilio'nun yolculuğu yeni başlamıştı. 3 hafta sürecekti. Bebeği kollarında taşıyarak ve 2 çocuk eteklerine asılmış olarak dosdoğru gidecek, sadakayla ya da tarlalardan çalabildiği yiyeceklerle besleneceklerdi. Bu koşullar altında yaklaşık 600 kilometre yol gittikten sonra Akdeniz kıyılarındaki Murcia'nın dış mahallelerine ulaştılar. Bir akşam anne Horilio birden yere yuvarlandı ve o acıklı, işkenceli yolculuk boyunca kanında taşıdığı 4. çocuğunu orada tarlaların içinde dünyaya getirdi. Kaçanlar Palma'dan uzaklaşırlarken boğuk bir gürleme arkalarında bıraktıkları gökyüzünü sarstı. Bulutlar çarpışıyordu. Onlar mülteci kafilesine yetişirlerken bir söylenti ağızdan ağızda dolaşmaya başladı. Frankocular diyorlardı, Palma'ya girecek, kenti havaya uçuracaklarmış. Yeni kuşatmacılar kertenkeleler gibi kayarak Anka sokağından ıssız kasabaya doğru önemli adımlarla süzülüyorlardı. Sessizlikten ve hiçbir dirençle karşılaşmamalarından ötürü kuşkuluydular. Böylece sakınımlı bir ilerleyişle Juan de España'nın geçici yönetiminin sloganlarını hala taşıyan belediye binasına vardılar. Savunmacıların kenti terk ettiğini anlayınca taşkın bir sevince kapıldılar. Öncülerinin şen haykırışlarını duyan birliğin öteki taburları ve peşlerinden de siviller Palma'ya girdiler. Zafer şarkıları söyleyerek ve öç alma hıncıyla haykırarak sokaklardan ve caddelerden geçtiler. Juan de España'nın dehşetinden kurtulabilen birkaç Palmalı burjuva ötede beride hayaletler gibi göründüler. Karanlık sığınaklardan çıkmış, ölümcül kaygılarına son veren adamları alkışlıyorlardı. Kaçmak istememiş olanlar ise sıkı sıkı örttükleri pancurların gerisine çekilmiş, kurtarıcıların verecekleri cezayı bekliyorlardı. Bekleyiş fazla sürmeyecekti. Silahlı sivillerin peşinden siyah ve tozlu bir kadillak kasabaya daldı. Bütün Palmalılar bu arabayı tanırdı. Juan de España'nın büyük toprak ve mülkleri kamulaştırmasından kurtulmuştu. Şu anda yumuşacık koltuklara keyifle kurulan sahibi Palmalılara vereceği eşi görülmemiş cezayı düşünüyordu. Bunca küçümseci, ihtilalci alçaklar tarafından mülkünden atılmış ve 60 gün sürgünde yaşamıştı. General Patrone'nin birlikleri Palma'yı kuşatırlarken o, uzakta bulunduğu günler içinde uğramış olduğu zararların kapsamını hesaplamak, neler yitirdiğini gözleriyle görmek üzere malikanelerine dönüyordu. Cadillac, belediye sarayının giriş kapısında durdu ve adam indi. O sırada 2. kattaki bürosunda bulunan General Patrone aşağıdan hakaret ve tehdit dolu haykırmalar duydu. Üzerinden 30 yıl geçtiği halde hala o anı unutamamıştır. Öfkeden çılgına dönmüş bir ses, "Boğalarım, Saitio boğalarımı vurmuşlar. Her biri için 10 kişiyi öldüreceğim" diye bağırıyordu. Don Felix Moreno, yıllar yılı besleyerek yaşattığı ama yıllarca kıtlık içinde yaşamış bir halkın kurban ettiği boğaların öcünü almayı aklına koymuştu ve Palma'ya işte bu tehdit dolu sözlerle giriyordu. 2 genç jandarma tekmeyle açtıkları kapıdan odaya daldılar. İçlerinden biri Angela Benitez'e "Kocan nerede?" diye bağırdı. "Nerede kocan?" Zavallı kadın korku içinde çocukları yana itip onlara doğru ilerledi. Kollarını umutsuz bir hareketle göğe kaldırıp "Gitti" dedi. Dehşet içinde kalan Benitez ailesi Anka sokağındaki kapıların tekmelerle açılmasından doğan gümbürtüleri saatlerce duydu. Don Felix Moreno'nun dönüşünden az sonra General Baturone ve askerleri kasabayı faşistlerin eline bırakıp Juan de España ve yandaşlarının peşine düşmüşlerdi. Yola çıkmadan önce komutan, kentteki bütün erkeklerin belediye sarayının önündeki meydana götürülmelerini emretmişti. Hiçbir suçu olmadığı anlaşılana yazılı geçiş izni verilecekti. Ötekiler de hapse atılacaklardı. Evlerin kapıları da gece gündüz açık kalacaktı. Jandarmalar ve faşist gruplar şimdi bu emirleri sokak sokak, ev ev uyguluyorlardı. Benitez ailesinin konutuna bitişik, Portada sokağında yaz başından beri iznini evde geçiren acemi erlerden 20 yaşındaki Jose Sanchez ve arkadaşı terzi çırağı Juan Olivero, belediye sarayına doğru yürüyen kalabalığa katılmışlardı. Sabahleyin meydanda 600 kişiydiler. Bu sayı çoğaldıkça jandarmalar onları sokak boyunca sıra dizdi ve kuyruk kasabanın dışına dek ulaştı. Yan yana aynı sırada duran Sanchez ve Olivero ötekilerle son olayları konuşuyorlardı. Çoğu suçsuzdu. Bütün Palmalılar gibi onlar da Don Felix Moreno'nun boğalarının pirzolasından afiyetli yemişlerdi. Palma Kilisesi'nin çatır çatır yanışını fazla bir üzüntü duymadan seyretmişlerdi. Ama hiçbiri Juan de Hispana'nın milisinde yer almamıştı. Asıl suçlular Guadalquivir kıyıları boyunca kaçmışlardı ve şimdi uzaklaydılar. Oliviero ve Sanchez'in kaygısız gevezelikleri oradakilerin kalbine kuşkular saçan bir görünümle yarıda kesildi. İki asker Asomsiyon Kilisesi'ne doğru yürüyordu. Omuzlarında makineli tüfek vardı. Oliviero ve Sanchez az sonra Don Felix Moreno'nun hasır şapkasını ve öfkeden kıpkırmızı kesilmiş suratını gördüler. Göğsü körük gibi hınçla inip kalkan, sağ eli bir sopayla silahlanmış bulunan ufak tefek adam ağır ağır ilerledi. Herkesin önünde bir süre durup yüzlerine baktı. Bir vakitler hepsi de kahyalarının karşısında el pençe divan durmuş olan adamların kaygılı bakışlarını inceliyordu. Bazılarının karşısında daha uzun süre duruyordu. Bir sopa darbesi indirdiği işçiye sıradan çıkmasını ve gerisinde gittikçe kalabalıklaşan sıraya katılmasını emrederek Olivero ve Sanchez'e doğru ilerliyordu. Martinez kardeşlerle daha birkaç büyük arazi sahibi de birkaç adım geriden onu izliyor ve onlar da kendilerine göre bir ayrım yapıyorlardı. Olivero ve Sanchez öfkeli bir sopa darbesinin gerideki gruba kattığı arkadaşlarından gözlerini ayıramıyorlardı. Moreno'nun bakışlarının kendilerine dikildiğini görünce korkudan ağızları kurudu. Sopa enselerinin ta yakınından geçip yanlarındaki iki kişinin omzuna indi. Olivero derin bir nefes aldı. Arkadaşı da heykelin ateşe verilişini kayıtsız gözlerle seyrettiği Meryem Ana'ya şükran duası okumaya başladı. Uğursuz elekten geçirme işlemi birkaç dakikada olup bitmişti. Don Felix bir emir savurdu ve jandarmalar sopanı seçtiği adamları götürdüler. Olivero ve Sanchez kurtulmuş olmanın verdiği sevince rağmen peşlerinden üzülerek baktılar. Olivero bize şimdi kendilerinki gibi güzel kolluklar verecekler diye mırıldandı. Yanılıyordu. Olivero ve Sanchez ağanın öç alma biçimini yanlış yorumlamışlardı. Onlardan ayrılan gruptaki adamları doğru belediyeye götürdüler. Orada kimlik denetiminden sonra birer kolluk, birer de serbest geçiş izni verildi ve doğru evlerine gidip orada kalmaları öğütlendi. Ötekiler neye uğradıklarını az sonra anladılar. Don Felix gruptaki adamları bir daha gözden geçirdi. İçlerinden 50'sini seçti. Bunları sopa darbeleriyle arkadaşlarından ayırdı ve jandarmalara dönüp "Al koro olan" diye böğürdü. Bu 50 kişi jandarmalar tarafından itile kakıla Asomsiyon Kilisesi'ne giden dar sokağa sürüklendiler. Olivero ve Sanchez peşlerinde jandarmalar olduğu halde en geride ilerliyorlardı. Sanchez, Corallo'nu bilirdi. Burası, boğa yetiştiricisinin Palma'daki kışlık konutuyla kilisenin arasında bulunan, çevresi yüksek duvarlarla çevrili bir avluydu. Kimlikleri kontrol edilinceye dek kızgın güneşin altında bekletilen genç işçiler büyük bir bitkinlik duyuyorlardı. Jandarmalar tutsakları birinci avluya çıkan merdivenlere doğru sürüklediler. Bir merdiven daha çıktılar ve Corallo'na vardılar. Asomsiyon Kilisesi'nin çan kulesi tam karşılarındaydı. Corallo boştu. Olivero ve Sanchez'i az önce dehşetle titreten makineli tüfek orada, bir köşede duruyordu. Don Felix ilk 25 kişi diye bağırdı. Bu buyruk üzerine jandarmalar adamların üzerine koştular, acele acele saydılar ve dipçikle duvara doğru ilerlettiler. Oraya sadece bir kimlik yoklaması için geldiklerini sanan zavallılar başlarına ne geleceğini o anda anladılar. Kimi avazı çıktığı kadar haykırdı, kimi hüngür hüngür ağladı, kimi de jandarmaların elinden kaçıp Don Felix'in ayaklarına kapanarak merhamet diledi. Yorgun yüzlü, ihtiyar bir işçi bayıldı. İki jandarma onu duvarın dibine taşıdılar, bir yere oturttular. İkinci partiye kalmış olan Olivero ve Sanchez gözlerinin önüne geçen bu sahne donmuş gibi kımıltısız seyrediyorlardı. Sanchez birinin "Don Felix, Don Felix, Tanrı aşkına kıyma bana, ben kötü bir şey yapmadım" diye haykırdığını duydu. Don Felix bağıran adama yaklaştı ve yüzüne dikkatle baktı. "Baban iyi bir adamdı" diye haykırdı. "Ama sen alçağın birisin, öleceksin." Başka biri de "Vaftiz babam, vaftiz babam, kurtar beni, buradan kurtar beni" diye yalvardı. Don Felix onun karşısına gidip durdu. Dediği doğruydu. Ama Endülüs'te ağalar manikanelerindeki tarım işçilerinden çoğunun vaftiz babasıdırlar. Bebekken vaftiz töreninde kucağında tuttuğu delikanlıya kin ve öfkeyle bakan Don Felix alçak diye gürledi. Anarşistlerle birlik olmuştun, öleceksin. Sonra birkaç adım geriye gitti ve mitralyözcüye "Fuego, ateş" buyruğunu verdi. Göğüs hizasında ağır ağır soldan sağa doğru dönen mitralyöz adamları kalbura çevirdi ve duvarı toz duman püskürterek delik deşik etti. Sanchez zavallıların kurşunu yediklerinde irkildiklerini ve iki büklüm olduklarını gördü. Don Felix'in tarlalarında didinip ter dökmüş olan adamların bedenleri bir anda toz toprağa bulaşmış kanlı ve gülünç şekillerden başka bir şey değildi artık. Makineli tüfeğin yankıları adamların yosunlu kiremitleri üzerinde bir an uçuştu sanki. Duvarın dibindeki toz duman dağıldıktan sonra Sanchez kol ve bacakların son bir çırpınmayla kasılarak sallandıklarını gördü. Bu arada homurtular da duydu ve garip bir şey düşündü. Başları kesilen yaban ördeklerin çırpınmaları gözünün önüne geldi. O sırada bir subay elindeki tabancayla üst üste yılan cansız bedenlere yaklaştı. Hepsi de hareketsiz kalıncaya dek üst üste patlamalar duyuldu. Subay çekilince Don Felix, "Şimdi ötekiler" diye haykırdı. Sanchez kendisini iteleyip götürmelerine ses çıkarmadı. Cesetlerin üzerinden boğun eğmişlikle atladı. Arkadaşları da öyle yaptılar. Birden bir ses yükseldi. Oliviero'nunkiydi. "Don Felix" diye haykırdı. "Kuzenimim ben, kıyma bana." Gerçekten terzi çırağı Oliviero, Don Felix'in uzaktan akrabasıydı. Don Felix beklenmedik bir şekilde merhamete geldi ve onu sıradan çıkarttı. Arkadaşının kurtulması Sanchez'i makineli tüfekten de çok etkilemişti. Az önce yaralılara son kurşunu sıkan subaya doğru koştu, cebindeki izin kağıdını çıkartıp uzattı. "Ben bir askerim, kurtarın beni" diye haykırdı. Subay bey belgeyi inceledi, bir emir verdi. Sanchez iki jandarmanın eşliğinde merdiveni rüyadaymış gibi indi ve koru alanından çıktı. Sokağa ulaşınca birden kendini toparladı. Bir hamlede jandarmalardan kurtulup duvarın üstüne sıçradı, açtı ve tarlalara doğru koşmaya başladı. Az ileride bir okaliptus ağacının altında durdu ve mitralyözün salvolarını duydu. Don Felix Moreno'nun öcünden pek az kişi kurtuldu. Duvara doğru itilirken dört çocuk babası, tarım işçisi Angel Gomez, mitralyözü tutan arkadaşlarından birinin tanıdığını hayretle fark etti. Öz kardeşiydi bu. "Pablo, imdat!" diye haykırdı. Pablo o andaki keşmekeşten yararlanıp ağabeyinin kaçmasını sağladı. Manuel Diaz adlı bir başka tarım işçisi çalıştığı malikanenin kahyası tarafından kurtarıldı. Diaz'ın anarşist kardeşinin yerine yanlışlıkla oraya getirildiğini gören kahya onu oradan uzaklaştırdı. Diaz evine doğru dönmüştü ki bu kez faşistler anarşist kardeşini bulamadıkları için Diaz'ı tutuklayıp yeniden Koralon'un kabusuna sürüklediler. Aynı gün içinde zavallı işçi 3 kez kendini Koralon'da idam mangasının önünde buldu. 3 defasında da kahya tarafından kurtarıldı. Ancak benzeri mucizeler azdı. Duvarın önünde öyle kocaman bir ceset tepeciği meydana gelmişti ki yersizlikten katliama son vermek zorunda kaldılar. İdamlarını bekleyenler cesetleri kamyonlara yükleme buyruğunu aldılar. Bunlar Anka sokağından Benitez'lerin kapısının önünden geçip iki yanında okaliptus ağaçlarını uzanan yoldan kasabanın girişindeki San Jean Baptiste mezarlığına gittiler. O kasvetli kortejin geçtiği yerlerde kadınlar haç çıkarıyorlardı. Dora sokağındaki bakkal kadın Henriqueta Moro, kamyondan akıp yol boyunca kıpkırmızı bir iz bırakan kan dereceğini hiçbir zaman uğratamadığını diye anlatıyor. Başkaları da birbiri üzerine yalı cesetler arasında babalarını ya da kardeşlerini tanıdıkları anı bugün bile dehşetle anmaktadırlar. Tüfek salvalarından ve kamyonların gidiş gelişinden heyecana kapılan kadınlar belediye meydanına koşup yakınlarının bağışlanması için yalvarıp yakardılar. Jandarmalar onları dipçikle dağıtmaya başladılar. Karşı koymaya yeltenenleri yakalayıp saçlarını kestiler. Bir kısmı da anarşistlerle ya da greve katılan işçilerle evli olmanın cezasını yeni ve özgün bir şekilde ödediler. Cumhuriyetçiliklerinden arındırılmak için Hint yağına batırılmış ekmek yemeye zorlandılar. İlk partinin cesetleri küçük mezarlığın yolunu tutunca kana bulanmış avluda idamlar yeniden başladı. Bu kez bir papaz da hazır bulundu. Teker teker günah çıkaramayacağı nedeniyle jandarmaların duvarın dibine sürükledikleri grupları toplu olarak kutsayıp bağışladı. Her grubun idamı öylesine içler acısı sahnelerle başlıyordu ki makineli tüfeklerdeki İspanyolları çekip yerlerine faslı askerleri koymak gerekti. Mahkumlar çılgınca debeleniyor, bazıları "suçsuzum" diye haykırıyor, bir kısmı sessizce ölüyordu. Fazla debelenenleri jandarmalar duvara varmadan elleriyle tepeliyordu. Bunlar yarı ölü olarak arkadaşların yanına sürükleniyor ve diz çökmüş vaziyette kurtarıcı salvoluğu bekliyorlardı. İnfazlar bütün bir öğleden sonra birbirini izledi. Sonunda kana iyice doyan koralan toprağa katledilen saltillo boyaların kanıyla kırmızılaşmış otlakların kefaretini simgelercesine kırmızımtırak bir çamur haline geldi. Katliam gün batımında durdu. Son salvolardan sonra Palma'yı ağır, kasvetli bir sessizlik sardı. Dehşet küçük kasabayı felce uğratmıştı. Sakinlerinden hiç kimse artık ağlayamıyordu. Benitezler gibi yoksullar loş konuklarına sinmiş, korkutan titreşiyorlardı. Gecenin karanlığıyla beraber her yanı dayanılmaz bir koku sardı. Ölümün boğucu ve ekşi kokusuydu bu. Mezarlıkta fenerlerin ışığında tutuklular kasvetli görevlerini sürdürüyorlardı. Cesetlerin atıldığı toprak çukuru dolduruyorlardı. Bunlar düzensizce üst üste atılmışlardı. Juan de España'nın idam mangasının halvosuyla buna benzer bir çukura yuvarlanmadan önce kan kanı çeker diyen ihtiyar papaz, Don Juan Navas'ın o uğursuz kehanetinin üzerinden yalnızca 4 gün geçmiş bulunuyordu. Ölü çukurunu çevirleyen sarı ışıklı fenerlerin gerisinde ve iki yanında titizlikle budanmış selvi ağaçları uzanan yolun bitiminde bir aile mezarlığının görkemli anıtı göze çarpıyordu. 3 kuşak Moreno'lar o gösterişli sütunların altına gömülmüşlerdi. 27 yıl sonra Don Juan Felix de oraya taşınacak, öfkesinin kurbanlarının yanı başında sonsuz uykusuna gömülecekti. Bu kurbanların sayısı bilinmemektedir. Korolan'daki mitralyöz başındaki askerler sayacak vakit bulamamışlardı. Daha sonraları yapılan gizli bir istatistiğe bakılırsa 200 hatta 300 erkek o gün çukura atılmışlardı. Ancak kesin olan bir şey var. İçlerinden pek azı gerçekten ihtilalciydi. Çoğunun tek suçu Juan de España'nın daha iyi bir yaşam getireceğine inanmak ve tek çılgınlıkları suçsuz oldukları için Palma'dan kaçmayı gereksiz bulmaktı. Don Felix'in acımasız misillemesi aslında tamamlanmış olmuyordu. Çünkü yabanıl boğaların öcünü almak istediği Fiesta Brava yasalarına uyarak Mansoları, yani ödlekleri ve cahilleri öldürtmemişti. Küçük Endülüs kenti Palma del Rio böyle kurtarıldı işte. Kent o korkunç katliamın acılarını uzun yıllar unutamadı. Ne var ki 1936 Ağustos'unda yaşanan bu vahşet Palma'ya özgün kalmadı. İspanyol ulusunun aklını bütün bütüne yitirdiği o zalim yaz içinde yazgı, benzeri acıları çok az köy ve kasabadan esirgedi. Tutukluların Korolan'da o mitralyözün salvolarıyla biçildikleri saatte General Franco, Sevilla Belediye Sarayı'nın balkonundan meydanı dolduran kalabalığa seslenmekteydi. İspanya'nın yakın gelecekteki devlet başkanı söylevini bitirdikten sonra yanındaki subaylardan biri ''Viva la muerte, yaşasın ölüm'' diye haykırdı. Halk, ülkeyi kırıp geçiren çılgın tutukluların da anlatımı olan bu haykırışa hemen yankılandı. Uzun ve şanlı tarihi boyunca İspanya sürekli olarak hiç önemsemeksizin ölümü yüceltmiş, ona saygı göstermiştir. Ancak İspanyollar bunu o güne dek asla açıkça ilan etmemişlerdi ve hiçbir zaman bunu iç savaşın o ilk aylarındaki kadar ağır ve kanlı bir biçimde ödememişlerdi. Şimdi yarımadada bir boydan bir boya insanlar insanları yataklarından, tarlalarından, manastırlarından, fabrikalarından, hastanelerinden, karılarından, çocuklarından hoyratça söküp alıyor ve Sevilla'da alkışlanan ölüm meleğiyle randevusuna götürüyorlardı. Suçsuz ya da suçlu insanlar ölüyorlardı. Cesaretle ya da alçakça ölüyorlardı. Navarra'da Don Carlos taraftarları bir komünist tutukluyu haç çıkarmaya ve yaşasın İsa peygamberimiz, efendimiz diye bağırmaya zorladılar. Bu bittikten sonra karısının gözlerinin önünde kollarını ve bacaklarını kesip kan kaybından ölüme terk ettiler. Toledo yakınındaki Los Novalmueres adlı küçük dağ köyünde papaz kendisini sürükleyen milis askerlerine İsa peygamberimiz uğruna acı çekmeye hazırım demişti. İsteğini hemen yerine getirdiler. Onu kilisenin yangınından kurtulan portellerinden birinin üzerinde çarmıha gerdiler. Ronda'da 500 burjuva milis askerleri tarafından uçuruma atıldı. Don Quixote la Manche'sinin ortasında Alcazar de San Juan'da dindarlığıyla tanınan bir gencin gözlerini oydular. Barcelona yakınındaki Carvera Manastırı'ndaki rahiplerin kulaklarını da dua tesbihlerini sokup zarlarını deldiler. Ciudad Real ilinde 800 kişi köy halkının alkışları arasında maden kuyularına atıldı. Toledo'nun işgalinden sonra Franco ordusunun askerleri hastanelere dalıp komünist yaralıları bıçaklayarak öldürdüler. Portekiz sınırındaki Guardiana ırmağına bakan tepelerde kurulu Badajoz kenti özellikle vahşi katliamlara sahne oldu. Kent Palma'dan birkaç gün önce çoğu faslı askerlerden oluşan bir Frankocu birlik tarafından kuşatıldı. kentin kuşatmacı askerlerin kendilerini bağışlayabileceği umuduyla bir katedralin ayin kürsüsünün merdivenlerine sığınmış olan son savunucuları basamaklarda öldürüldüler. Daha sonra tüm kent düşmandan arındırıldı ve Cumhuriyet yanlısı olduğu izlenimi veren herkes tutuklandı. 15 Ağustos'ta İspanya'nın Meryem Ana'yı kutladığı ve onuruna koridalar düzenlediği Asomsiyon yurtusunda tutuklular, kentin savaştan beri kapalı bulunan tarihsel arenasına götürüldüler. Orada yüzyıldan beri yabanıl boğanın kanının döküldüğü kumların üzerinde İspanyolların ulusal bayramının bu tapınağında kurban edilen hayvanın yerini aldılar. Koridaların geleneksel olarak başlatıldığı saat 17'de yüzlerce insan boş basamakların önünde ve arenanın sessizliği içinde makineli tüfeklerle biçildiler. 1. Badajoz arenasında katledilenlerin sayısı bilinmemektedir. Frankocular 200 demekte, işgalden birkaç sonra kente giren Amerikalı gazeteci Jay Allen ise 2000 olduğunu ileri sürmektedir. Aynı gün hemen hemen aynı anda Madrid'in yakınında Cienpozuos köyünde Kızıllar, köyün papazını diri diri vahşi boğalarla dolu bir koral attılar. Hayvanlar yerde şekilsiz, kanlı bir ceset kalıncaya dek zavallıyı boynuzlayıp tepelediler. Sonra cellatlar acımasızlıklarını kusursuz kılmak için papazın bir kulağını kestiler ve boğanın önüne attılar. Palma del Rio'da Temmuz ve Ağustos'taki vahşet, Coralón'daki katliamın dehşetiyle son haddine vardıktan sonra sonbaharın ilk serin rüzgarları ile birlikte birden yatıştı. Cephe yaklaşık olarak 100 kilometre kuzeydoğuda yerleşmişti. Kasabada yaşam az çok normale döndü. Savaşın ilk haftalarında Endülüs'ün bu kasabasının verdiği kayıp, yani 10 bin kişide 350 erkek evlat, bütün İspanya'daki ölüm oranına uygundu. 18 Temmuz'dan Eylül'ün başına dek cumhuriyetçiler 8 bini papaz, keşiş ya da din adamı olmak üzere 75 bin kişiyi katlettiler. Frankocuların kurbanlarının sayısını saptamak daha güçtür. 75 bin ila 100 bin arasında olsa gerektir. Palma'da aile reisi Coralón'da ölmüş ya da Don Juan İspanya'nın milisleriyle birlikte kaçmış olan ailelerin yaşamı çok güçleşmişti. İşsizlik vardı ve iş olsa bile Angela Benitez gibi Cumhuriyet yanlısı birinin karısına iş verilmiyordu. Eylül'de Benitez ailesi açlığın sırrına dayanmış bulunuyordu. Geleceğin Kordobası'nın annesinin bulabildiği tek iş çamaşır ya da badanaydı. Zavallı kadın kocasından haber alamıyordu. Yaşayıp yaşamadığından bile habersizdi. Bir Eylül akşamı Tanrı Benitez ailesini büsbütün yüzüstü bıraktı. O gece 5 aç çocuk son bir parça ekmeği de paylaştılar. Palma del Rio'nun 30 kilometre kadar kuzeyinde Endülüs'ün vahalarının, Estremadura'nın ve Mancha'nın hayat dolu düzlüklerinin arasında Moreno Sıra Dağları'nın harikulade ıssızlığı uzanır. Göz arabildiğini uzayıp giden esmer kayalar, makilerle kaplı alanlar, koyu iğne gibi sivri tepeler halinde göğe doğru yükselir. Ladenlerin, katır tırnaklarının, koca yemiş ağaçlarının, lavanta çiçeklerinin, biberiyelerin, kekiklerin ve cüce meşelerin ülkesidir burası. Kışın dondurucu soğuklarında uyuşan bitkiler ilkbaharda topraktan fışkırırcasına binbir koku yararak yükselirler. Yazın boğucu sıcaklığıyla bu canlılar boyunlarını büküverirler. Tarih öncesi insanı bu kıraç alanı geçmiş ve mağara kovuklarında geçişinin izlerini bırakmış. Yüzyıllar süren bir unutulmuşluktan sonra Sıra Dağları'nın kayalı ufkunda Arap fatihlerinin silüeti belirir. Orta Çağ'da Sıra Dağları'nın boğazları ve dorukları İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasında kimsenin ayak basamayacağı sahipsiz bir bölge oluştururdu. 300 yıl sonra Kurtuluş Savaşları sayesinde bazı eski kentlerin yaşamaya devam ettiği, bu arada yeni yeni kentlerin meydana geldiği görülür. Başıboş sürülerin dolaştığı Sıra Dağlar, hayvancılığın geliştiği bir koyunlar ve çobanlar dünyası haline alır ve ıssızlığı eskisi gibi haydutların, delilerin ve cezalıların tapınağı olmakta devam eder. Don Cucetto'nun bu yolsuz patikasız yerlerde pusulasız dolaşmanın şövalyelikle ilgisi olmadığını söyleyen Sancho'nun öğütlerine kulak asmadan laden ve lavanta kokuları içinde dolaştığı yerler bu yerlerdir. Avrupa'nın başka hiçbir yerinde bu insan ayağından yoksun, terk edilmiş dağlar kadar zengin toprak yoktur. Nitekim oradaki civa, kurşun, gümüş, demir, bakır, kömür gibi servetler bu 1936 yazında iki asım taraf için paha biçilmez kozlar olmuştur. Bu madenlerin vadilerde dolanan küçük demir yollarının ve dağların renkli yamaçlarına dizilmiş madenci köylerinin denetimini ele geçirmek için Franco'nun askerleriyle cumhuriyetçi ordular Palma del Rio'nun kuzeyindeki bu yabanıl ufuklarda 3 yıl savaştılar. Bu köylerden biri çok garip bir at taşır. Savaştan 100 yıl önce burası cüce meşe ve koca eriği ağaçlarıyla kaplı, av hayvanlarından yana zengin, yabanıl bir makillikten başka bir şey değildi. Bir gün tavşan süren bir köpek bir yeraltı yuvasının önünde durmuş, köpeğin adı Terrible'mış